Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın dinini insanlara tebliğde ve insanları Allah'a, Allah'ın dinine davette örnekliği, üsve-i hasene oluşu konusuna devam ediyoruz. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, tabii ki onların vazifesi Allah'ın peygamberi olarak üzerlerinde nübüvvet, risalet gibi Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, Cenab-ı Hakk'ın buyruklarını kullara hem kendileri onun gereğini yapmak hem de onları kullara anlayacakları şekilde açık ve net bir şekilde ulaştırmak, anlatmak, öğretmek, tebliğ etmek, benimsetmek, böyle tabii özellikleri vardı. Cenab-ı Hak bütün peygamberleri bu maksatla gönderdi. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Estaizu billah ve ma erselna min rasulin illa bilisani kavmihi liyubeyyine lehum. Allah gönderdiği her peygamberi kendi kavminin dilini iyi bilen, dilini iyi konuşan, iyi anlayan, iyi anlatan kişilerden gönderdi. O peygamberleri liyubeyyine lehum, Allah'ın buyruklarını onlara anlayacakları dilden en etkili, en açık, en güzel şekilde beyan etsinler, anlasınlar. Ve insanların da ya Rabbi biz anlamadık, bize senin emrin gelmedi, senin buyrukların bize ulaşmadı, biz ne yapacağımızı bilemedik, nasıl yürüyeceğiz, nasıl yiyip içeceğiz, ne yapacağız, nasıl kulluk yapacağız, bunları bilemediğimiz için, anlamadığımız için yapamadık ya Rabbi, mazeretimiz var. Bizim bahanemiz, mazeretimiz var demesinler diye Cenab-ı Hak ne yapıyor? Peygamberleri gönderiyor. O peygamberler de toplumlarına anladıkları dilden hitap ediyor. Açık, net bir şekilde Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Gelin Allah'a kulluk yapın, ona bir şey ortak koşmayın, bana itaat edin, Allah'a itaat edin diye bunu söylüyorlar. Ve böylece Cenab-ı Hakk'ın insanlar üzerinde bir hücceti tahakkuk etmiş oluyor ve insanların bahanesi kalmamış oluyor. Böyle bir peygamber davetinden mahrum olan insanlar belki Allah katında mazur olabilirler ve Cenab-ı Hak da onlara hesaba çekerken farklı muamelede bulunabilir. Ama peygamberler geldikleri dönemlerde, zamanlarda Allah'ın kendilerine vahyettiği dini, İslam'ı, tevhid dinini, tertemiz bir kulluk hayatını onlara açık ve net bir şekilde anlatmışlardır, beyan etmişlerdir. Kendileri de bunu örneklendirmek suretiyle de toplumlarına örnek olmuşlardır. İnsan nasıl, inancı nasıl olacak? Ne kadar, nasıl güzel ahlak sahibi olacak? Cömertliği, sabrı, sadakati, ihlası, insan fedakarlığı, insanlara olan hizmeti, tevazu ilahiri. Şimdi dolayısıyla bu Allah'ın dininin doğru öğrenilmesi ve yaşanması noktasında peygamberlerin yaptıkları bu tebliğ faaliyetinin ve gösterdikleri, sergiledikleri örnek şahsiyetin öneminin çok büyük olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunu peygamberler yaptığı gibi peygamberlerin peşinden onların tabileri de Allah'ın dini hep ayakta kalsın, yaşansın diyerek işin ehli, alimler, mürşitler, bu işin ehli olan insanlar da bunu devam ettirmişlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra da Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi sahabe, tabiün ve diğer alimlerimiz, İslam alimleri konuşmalarıyla, yazılarıyla bu dini insanlara, bilmeyenlere öğretmişlerdir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın bu yönde bizlere talimatları var. Allah'ın dinini anlatın. Allah'ın dinini insanlara tebliğ edin. Allah'ın dinini yaşanmasına katkı sağlayın, destek verin diye. Şimdi bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin. Gücü yetmezse diliyle düzelsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf halidir. Şimdi tabii ki burada hepsinin bir ölçüsü var. Yani eliyle düzeltmenin bir hukuku, bir ölçüsü var. Diliyle düzeltmenin bir usulü, adabı, bir ölçüsü var. Kalpte buğz etmek zaten efendim bilinen bir şeydir. Dolayısıyla bu hadis-i şerifin tek tek biz Müslümanları tek tek ilgilenen yönü bulunduğu gibi bir toplum olarak, bir devlet olarak da efendim bizi ilgilendiği yönleri var. Bir kişi, bir Müslüman tek başına tabii ki eli düzelteceği münker olabilir. Ama o oldukça sınırlıdır. Ama 10 kişilik diyelim ki birbiriyle uyumlu bir grup birlikte hareket edip düzeltirmek isterse bir yanlışı, bir kötülüğü, o zaman daha güçlü olur. Ama bir diyelim ki insanların huzur içerisinde, hak ve adalet ölçüleri içerisinde yaşamalarının garantisi olan bir devlet diyelim, bir devlet, bir siyasi idare bu hadis-i şerifin muhatabı olduğu zaman, o tabii devletin eliyle kötülükte düzeltmesi daha farklı bir boyut ve anlam kazanmış olur ve çok daha etkili olur. Etkili olur. Diyelim bugün diyelim ki bizim bakıyoruz Türkiye'mizde, sokaklarımıza bakıyoruz, parklarımıza bakıyoruz, yaz mevsimi geliyor. Orada Allah'ın razı olmadığı, Cenab-ı Hakk'ın münker dediği, münker yani kötü, nehyedilmiş, yasaklanmış, haramlar dediği bir sürü şeyler işleniyor. Yani yollarda, sokaklarda, parklarda, sağda solda gözümüzde görüyor ve şahit de oluyoruz. Şimdi biz tek Müslüman olarak diyelim ki burada bunu eliyle düzeltmeye kalkmış olsak ne kadar bir şey yapabiliriz? Bak hadis-i şerifi düzeltin diyor. Diyelim ki biriyle nahoş pozisyonu olan diyelim ki efendim bir iki genci gördüğün zaman nasıl düzelteceğiz? Ayıracak mıyız? Yoksa efendim işte yapmayı mı diyeceğiz? Bir hocamız anlatıyor. Bizim emekli hocalarımızdan gittim diyor, eve gireceğim diyor. Orada iki kişi var diyor, böyle zaman akşamları falan geliyorlar diyor. Nahoş durumda bulunuyorlar. Bir iki gördüm diyor, ses çıkarayım dedim diyor. Ya sıkıntı olur diye korktum diyor. Ama hocayım diyor, ben Müslüman bir insanım diyor. Efendimizin hadislerini, ayetleri biliyorum diyor. En son ya bunlara bir müdahale edeyim, dille müdahale edeyim diye arzu ettim diyor. Gittim dedim ki, hanım kardeşim, bey kardeşim, burada bu şekilde bulunmanız doğru olmuyor. Lütfen ya buna uzaklaşın ya bu işten vazgeçin dedim diyor. Dememle diyor, delikanlının cebinden diyor, bıçağı çıkarıp üstüme yürümesi bir oldu diyor. Canımı zor kurtardım diye bir de tövbe ettim böyle bir şeye karışmışken diye. Dolayısıyla yani o elle müdahale, düzeltme herkesin, her babanın, her yerde yapacağı bir şey değil. Onun hepsinin bir yeri, zamanı, zemini iyi şey yapmak lazım. Hadis okumak kolay da uygulamaya geldiğimiz zaman böyle. Ama diyelim ki böyle nahoş durumları, nahoş manzaraları, nahoş efendim görüntüleri, diyelim ki bir devlet gücüyle yer Allah'ın yasakladığı bir şeyse, bir münkerse, orada arkasında devlet gücü olan bir insan onu müdahale ettiği zaman tabii ki insanlar daha dikkat alırlar ve onun düzeltilmesi daha kolay olur. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın elinizde düzeltin derken bu bir fert olarak bir müminden başlar. Bu kötülüğü elde düzeltmenin etkisi daha üst, yani yetkili şahıslar ve kurumlar devreye girdiği zaman daha etkili olacağı misalini buradan vermiş olduk. Ama Efendimizin bizi bir Allah'ın dinini tebliğe, Allah'ın dininin yaşanmasına bir yönlendirdiği kesin. Bunun uygulama biçimini herkes en doğrusu neyse ona göre yapmak lazım. Dili düzeltmek de böyle, ama bütün bunlar olmazsa, insan hiç olmazsa Allah'ın bir günahına, yasağına karşı kalbiyle tepki göstermesi lazım. Ya bu yapılmamalı. Günahlar işlenmemeli, işleyenler ıslah edilmeli ve toplum temiz bir hale getirilmeli diye de içinde de bu duyguyu taşıması lazım. Kişinin eliyle dile hiçbir şey yapmayıp sadece kalben buğz etmesini Resulü Efendimiz Aleyhisselam bu imanın en zayıf halidir diye efendim imanla bağlantısını kuruyor. Ve bu da bize şunu gösteriyor. Kişinin gücü nispetinde yapmak mükellef olduğu tebliğ safhalarını da efendim burada açıklamış oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, İslam'a davetin önemi ve lüzumu çok açıktır, nettir. Tabii bunu ortaya koyan diğer bir husus da bu vazifeyi terk eden insanların acı akıbetinden ve uğradıkları cezalardan bahseden ayet-i kerimeler var. Yani dinin tebliğini isteyen, tebliğ edilmeli diyen, peygamberler üzerinden, diğer alimler üzerinden bunu emreden, isteyen ayet-i kerimeler olduğu gibi bu vazifesini terk eden insanların ne gibi bir akibete uğradıklarını anlatan ayet-i kerimeler de var. Bunun bir örneği Bakara suresi 159-160. Ayetlerde görüyoruz ama benzer ayet-i kerimeler başka yerlerde var. Bu ayet-i kerimeler bir manada da kişinin bildiği gerçekleri gizlemesi kitaptan, işte Kur'an-ı Kerim'den, İslam dininin diyelim ki kaynaklarından bildiği gerçekleri gizlemesi, söylememesi, anlatmaması, tebliğ etmemesi gibi bir husustan da bahsediyor ayet-i kerimeler. Şimdi ayet-i kerimemiz şöyle. Estağfirullah innel lezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda min ba'dina beyyennahu linnas fil kitab. Şüphesiz indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti insanlara kitapta beyan etmemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara Allah lanet eder. Bütün lanet edebilenler de lanet eder. Kitaptan bahsediyor Cenab-ı Hak. O kitapta beyan ettiği ahkamdan, bilgilerden, verdiği haberlerden bahsediyor. Ve kitapta yer alan, Allah'ın beyan etmiş olduğu bu bilgilerin bir de gizlenmesinden bahsediyor. Ve bunu gizleyenlerden bahsediyor ve bunları gündeme alıyor Cenab-ı Hak. Yok mu böyle yapanlar diyor. Var. Kim bunlar? İşte Allah'ın kitabını gizleyen, bildiklerini insana anlatmayan, üstünü kapatan, bunu tebliğ etmeyen herkes, yapması gerektiği halde yapmayan, yapma vazifesi olduğu halde ihmal eden, bana ne diyen, ben bu ayeti öğrendim ama kalsın ne diye anlatayım. Allah'ın işte efendim zalimleri sevmediğini öğrendim ama bunu zalimlere efendim ne diye anlatayım. Bildiklerini yapsınlar. Allah kafirleri sevmediği söylüyor ama bırak kafir olarak devam etsinler. Allah yalan yasaklıyor ama bırak insan yalan söylesinler. Hiçbir şey söylemiyor. Halbuki bunların işte efendim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın sevdikleri, sevmedikleri, razı oldukları, olmadıkları, emirleri, istedikleri, istemedikleri hepsi görüyoruz ve bunu öğreniyoruz, biliyoruz. Ne yapalım? İnsanın ne hali varsa görsünler, ben efendim beni ilgilendirmez. Bunu bilen bir insanın böyle şekilde bir duyguda düşünce olması ayet-i kerim açısından baktığında hiç yerine bir düşünce değildir. Tam tersine Allah adına, Allah için bildiği o şeyi muhtaca, ihtiyaçlıya ulaştırmak lazım. Tabi ayet-i kerimenin sebebi üzülleri var, anlattığı olaylar falan var ama biz buradan kendi payımıza olan kısmı çıkarmamız lazım. Yani Allah'ın kitapta beyan ettiği hükümler, emirler, yasaklar, bilgiler, haberler, ahiret haberleri, bunları biliyor bir insan ve bu bilgi kendi elinde ve bunu gizliyor. İşte onlara Allah lanet eder diyor. Bütün lanet edebilenler de lanet eder. Yani bu bilgiyi gizleme, bunu anlatmama, bunu tebliğ etmeme, bu vazifeyi yerine getirmeme çok büyük bir vebal ve günah ki Allah'ın lanetini celbeden bir günah bu. Cenab-ı Hak lanet ediyor. Niye sen bunu böyle yapıyorsun? Niçin bunu sen gizliyorsun? Ve lanet edebilen herkes, melekler, müminler, kime Cenab-ı Hak lanet etme hakkı vermişse, verecekse hepsinin lanetine uğrar. Lanet edilen kişi de Allah'ın rahmetinden, Allah'ın lütfundan, nimetinden mahrum kalır. hem dünyada perişan olur hem ahirette cennette mahrum kalır. Şimdi bu kadar büyük bir lanete uğramak tabii ki acı bir sonuçtur. Ve hiç kimseye böyle bir pozisyona düşmemelidir. Bu düşmemek için de işte Efendimiz Aleyhisselam ve ayet-i kerimeler bize dinimizi tebliğ noktasında gayret olmamızı istemektedir. Tabi ayet-i kerimelerde sebebimize baktığımız zaman Yahudi alimlerinden bahsediyor ayet-i kerime. Niye bu ayet-i kerime geldi? Çünkü Medine'de Yahudi hahamları, ahbarları bunlar Tevrat'ı okuyorlardı ve ellerinde dini bilgiler, metinler, dini bilgiler vardı. Ve onların içerisinde de Cenab-ı Hakk'ın emirleri vardı. İşte haramlar, helaller. Bunun yanında Resulullah Efendimiz Aleyhisselam gibi bir peygamberin zuhur edeceği, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'de Medine'ye hicret edeceği, özelliklerin şöyle şöyle olduğu yazılıydı. Bu bilgileri bu alimler gizliyorlardı. Medine'de Yahudilere ve diğer etkisi altındaki insanlara bu bilgileri paylaşmıyorlardı. Tam tersine gizliyorlardı. Niçin gizliyorlardı? Çünkü o bilgiler Mekke'den Medine'ye hicret eden şahsın Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın tam da Tevrat ve İncil'in haber verdiği peygamber olduğunu doğruluyordu. Onu söylüyordu. Eğer bunlar o bilgileri insanlara anlatacak olsalardı, mabetlerinde, evlerinde, şurada burada, bakın böyle böyle bilgiler var. Tevrat bize bunu müjdeliyor, böyle haber veriyor. Tevrat'ın verdiği bu bilgilere bakarsak, gelen şahıs Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır, o peygamberdir. Dolayısıyla elinizi çabuk tutun ve o peygamber hayattayken ona iman edin ve onun arkasından gidin, cenneti hak edin. Mahrum kalmayın demeleri lazım gelirken, tam tersine ne yaptılar? O bilgileri, o bilen kişiler gizlediler, kimseye söylemediler, üstünü kapattılar. Tam tersini tahrifte ettiler ve dediler ki hayır, Tevrat'ta böyle bilgi yok. Bu gelen şahsın böyle bir, bunun özelliğini anlatan bilgiler yok. Tam tersine gelen kişinin peygamber olmadığını gösteren bilgiler var. Onun için merak etmeyin, siz efendim aldırış etmeyin dediler. Gerçeği gizledikleri gibi, örttükleri gibi, bir de وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Hakka batılı karıştırdılar. Hakkı söylemedikleri gibi, hakkı beyan etmedikleri gibi, açıklamadıkları gibi, onu insanlara tebliğ etmedikleri gibi, bir de hakka batılı karıştırdılar. Dediler ki, Tevrat'taki bilgilere göre gelen bu şahıs o peygamber değil. Doğrusu neydi? Doğrusu şu. Doğrusu, Tevrat ve İncil'de bizim okuduğumuz, öğrendiğimiz bilgilere göre Mekke'den Medine'ye göçen, ismi Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalip olan bu şahıs, bizim görebildiğimiz kadarıyla Tevrat'ın verdiği bilgiler muvacihesinde, ışığında bu kişiyi Allah-u Alem %99,99 müjdelenen, haber verilen peygamberdir. Arap peygamberdir. Bu. Bunu söylemeleri lazım. Doğrusu bu. Ama bunu söylemedikleri gibi sussalar, yani bu bilgiyi örse sussalar, yine bir nebze, bir de hakka batılı karşıladılar. Dediler ki hayır, tam tersine Tevrat ve İncil'in verdiği bilgilere baktığımız zaman gelen bu şahıs peygamber olamaz. O peygamber değil. Çünkü anlatılan vasıflar buna uygun değil gibi efendim bir hakikati gizleme söz konusu oldu. Dolayısıyla böyle yapanlara da Cenab-ı Hak ne diyor? Yani çünkü kalabalık insanların hidayetini engelliyor bu insanlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a inanmalarına, İslam'a girmelerine ve felaha ermelerine, kurtulmalarına engel oluyorlar. Yine Kur'an-ı Kerim ifadesiyle وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ İnsanı Allah yolundan uzaklaştırıyorlar. وَيَبُغُونَهَا عُوَجَ O dini, gelen peygamberi, onun getirdiği daveti, onu eğri bürü göstermek istiyorlar. Hak dini batıl gibi göstermek istiyorlar. Şimdi bu kadar ciddi bir mesele söz konusu olunca o zaman ne oluyor? Cenab-ı Hak diyor ki Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Allah yel'anuhumullah. Allah onlara lanet eder. Ve yel'anuhumul la'inun. Ve bütün lanet edebilenler de onlara lanet eder. Lanet eder. Belki biz Kur'an-ı Kerim'den, dinden bildiğimiz hususları tebliğ etmezken, anlatmazken böyle bir art niyetimiz yok. Böyle bir art niyetle bunu yapmıyoruz. Ama böyle yapanlar da olabilir. Yani sahih doğru İslam bilgisine, Kur'an bilgisine sahip olup da başka gayelerle, başka düşüncelerle bu doğru bilgisini ilan etmeyen, açıklamayan, tefsir etmeyen, beyan etmeyen kişiler suçludur. Bu doğru bildiği gerçekleri yine bir kısım çevrelerin baskısı, talepleri veyahut da menfaat kaygısı sebebiyle ters yüz ederek, hakikati ters yüz ederek, bunu efendim ters yüz ederek bunun tersini söylerse bir insan o zaman daha büyük lanet hak etmiş olur. O bakımdan böyle bir lanete uğramamak için şahit-i kerime İslam'ı doğru öğrenmemizi, Kur'an-ı Kerim'i doğru öğrenmemizi ve onu da üzerimizdeki bu tebliğ vazifesini gizlemeden, örtbas etmeden, hakikati batılla karıştırmadan da anlatmamızı istiyor. Bu ayetin muhatabı kimlerse onlar bunu çok iyi düşünmeleri lazım ve onun gereğini yapmaları lazım. Cenab-ı Hak istisna yapıyor tabii. Ancak tövbe edip halini düzeltenler ve hakkı açıkça söyleyenler müstesna. Yanlış yapmış adam sonra vazgeçiyor, tövbe ediyor. Gerçeği, bildiği gerçekleri doğru söylemeye başlıyor. Bunlar müstesna. İşte ben onların tövbelerini kabul ederim. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul eden ve merhametli olanım diyor Cenab-ı Hak. Bir eksiği, bu konuda bir eksiğimiz varsa tövbe edip Allah'a dönüp o yapmamız gerekenleri de yapmaya çalışmamız gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Bu çerçevede Cenab-ı Hak bizlere her türlü kulluk vazifemizi yerine getirirken bununla beraber Resul Efendimiz'in yaptığı gibi, Resul Efendimiz o dini olduğu gibi tebliğ etmeseydi, insanlara hak dini davet etmeseydi, o dinin gerçek bağlıları, sahabeler gibi, tabiun gibi Müslümanları olmasaydı ve o davet bize ulaşmasaydı biz nasıl Müslüman olacaktık? Dolayısıyla onlara karşı çok büyük vefa borcumuz var. Tıpkı Efendimizin yaptığı gibi, sahabenin yaptığı ve diğer mürşitlerin yaptığı gibi bu dinin ilel ebed, kıyamete kadar devamı öğrenilmesi, yaşatılması için o tebliğ vazifesinde bize düşenleri de hem öğrenmeli hem de bunu yer yerince yapmaya gayretli olmalıyız diyor. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.